Ayrım 35. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 357. 20. Sabah karanlığına gözlerini açtı. Canibe, gece yarıyı geçene beklediği Bibi'yi ayakta karşılamıştı. Sokak kapısı açılıp kapandığı an sıçramış, kurulu sofradaki sahanı deştiği mangala oturtmuş, oda kapısından girdiği an çorbayı sininin üstüne yerleştirmiş, elleri kucağında ayağa dikilmiş. Bibi, börkünü kaftanına çıkarırken yanında bitmiş, kaptığı gibi dürerek yüklüye yerleştirmişti. Saray şöleni çoktan ermiş, yeniden acıkan Bibi, sininin başına bağdaş kurarak sofra bezini dizlerinin üstüne örtmüş, kaşığını sahana daldırırken, "Sen yemedin mi?" sorusu aklına gelmiş. Sessiz bakışlarından aldığı yanıtın güveniyle kaşığı havada, "Yemeliydin," dedikten sonra, "Bilirsin, işe daldım mı zaman beni terk eyler. Ben zamanı unuturum. Bir daha bekleme. Şimdi otur bakayım karşıma da yediğim içime sinsin." der demez diz çöküp kaşığı kapmıştı. "Bunca gecikeceğinizi bilemedim. Yazmanlığım gündüz. Yazıcılığım burada, gözünün önündeydi. Aşımı, suyumu, namazımı, niyazımı sen düzenliyordun. Sarayda çalışınca pusula şaştı. Bağışla, haber de veremedim. Haber verseniz de içime sinmezdi. Sinsin sinmesin, bundan öte sen vaktini şaşma. Siz orada aç susuz çalışırken ben nasıl bir insan olmalıyım ki aşağı elim suya dilim varsın. Onlar varsa kursağım alsın. Benden bunu istemeyin. Sen benim orada aç susuz çalıştığımı mı sanıyorsun? Öyle değil mi? Saray israftan, işretten uzak olsun yazılı mı? Canibe Hatun. Hakka hukuka pek önem vermez ama yeme içme de bir vakit sektirmez. Eh, madem biz de bunca sofranın dibinde yalanıyoruz, artanla atılandan epey kemik de bize düşer, tasalanma. Düştü, hem de altın tepsi üstünde, altın sahan içinde. O yüzden zaman akıp gitti ya. Olsun, siz orada yine doyunun, afiyet şeker olsun. Ama ben elimle sunmadığım, yuttuğunuzu görmediğimde doyduğunuza inanmam. İnansam da içime sinmez, derken boşalan çorba sahanı siniden almış, mangalda fıkırdayan et sahanını parmakları yana yana sineye oturtmuştu. İbni Bibi çoktan doymuştu. Yine de aç acına kendisini bekleyen Canibe'ye göstere göstere atıştırıyor, bunca bekleyişi ödüllendirmek için onu kışkırtıyordu. Pilav sahanı da boşalınca sofra bezini dizlerinin üstünden indirdi. Canibe, iç içe yerleştirdiği sahanları siniye koydu, ayaklarının ucunda bir koşu sofaya bırakıp döndü. Kasnağı kaldırdı, sofra bezini dürüp kasnağın çemberine tıkıştırarak sininin yanına koydu. Kapı aralığından Bibi'nin bağdaşını bozmadan oturduğunu görünce topladıklarını kaptı. Sininin üstüne yığdı. Tasmaları altın bezekli yeminlerini çıkardı, merdivenin gıcırtısını çıplak ayaklarına emdirerek bulaşıkları mutfağa koymasıyla İvecan geri dönmesi bir oldu. Bibi yerinden kıpırdamamıştı. Çok çalışmış, çok yorulmuş olmalı diye düşündü. Ancak o zaman böyle oturur kalır. Besbelli her yanı kasılmış zavallının. Egemene hizmet kolay mı? Ben şimdi onun düğümlerini çözerim. Hemen Bibi'nin arkasına, duvarla sırtının arasındaki boşluğa diz çöktü. Usul usul omuz boşluğuna uzandı. Ellerini yuma aça, kulunçlarını ovmaya başladı. Kınalı parmaklar, bir sazendenin rübabından taşan ezgileri yakalama telaşıyla gezindi. Düğümlenen sinir uçları, papatya falı açan minik çimdiklerle çözüldü. Ensesi katılığını yitirdi, boynu ılıdı. Yumuşacık sıvazlamalar omuz kaslarını okşadı. Her dokunuş kulunçlarını yumuşattı. Gergin kasları okunu fırlatmış yay gibi pörsüdü. Avuçlarından kulunçlarına akan ısı gitgide gövdesine yayıldı. Düğüm düğüm katılaşan dokuları kabardı, mayalı hamura döndü. Okumaktan sulanan gözleri kurudu. Dönmekten eğrilen boynu doğruldu. Yazmaktan kasılan omuzları gevşedi. Gide gele tutulan kolları açıldı. Divit sıkmaktan katılan parmakları kütürdedi. Yorgunluğu dinginliğe yöneldi, nefesi genişledi, bedeni dirildi. Canibe, parmaklarının ucundan bileklerini ağan ince sızıyla dirilen bedeni aynı anda algıladı. Ellerini kulunçlardan çekti, bileklerini silkeledi, parmaklarını tek tek çıtlatıp sızıları attı, uzandı, usulca Bibi'nin kuşağını çözdü. İpek göğneği belinden araladı, yumuk ellerini arasından sokarak kürek kemiklerinin altında gezdirdi. Bibi ilkin kamburlaştı, sonra kaykıldı. Ellerin ayasından kamburuna yayılan ılımla sırtı dikleşti. Çıplak teni pençe pençe yandı. Yangını sırtından beline indi, kasıklarında kaynadı. Yorgunluğu unuttu, elini sırtına uzattı. Çimdik çimdik sırt kasını izleyen bileği yakaladı. Yuvadan düşmüş serçe yavrusunun ürkek titreşimleri pençesini gıdıkladı. Bileğine yansıyan ılımı iyice özümsemek amacıyla ağır ağır elini burnuna götürdü. Avucunun içindeki nemli gülü derin derin kokladı. Burnundan ciğerlerine gülistan yeli indi. Parmaklarını, dudakları, dişleri diliyle damağın arasına sıkıştırdı. Canibe'nin gözleri kaydı, soluğu sıklaştı. Bibi'nin ciğerlerinde güller açtı. Ensesinden yanar dağlar püskürdü. Ovan el gövdeyi dolandı, bağrının ağarmış kıllarını eze eze derisinin üstünde gezindi. Gövdesi nazlı nazlı sırtına sürtündü. Kolları katılaştı. Bedeni bedenine yapıştı. Kendi gücüyle göğüslerini ezdi, kemiklerinde ince bir sızı duydu. Sızı hazza dönüştü, Bibi çekip almasa sırt üstü dizine düşecekti. Çekince boylu boyunca kucağına uzandı. Bibi kolunu ensesinden geçirerek başını yüzüne yanaştırdı. Gözlerini bir süre dupduru, masmavi, gökyüzünün kayan yıldızlarında yıkadı. Yüreği gözlerinden taştı, Bibi'nin yüreğinde attı. Her gözü öpe öpe dudakları ile kapadı. Canibe sevmenin coşkusu ile sevilmenin hazzını yaşıyor, kapalı göz kapakları sevda masallarına perdelik ediyordu. Bir daha açmadı. Elma alı yanaklarda dolaşan kalın dudakları tutuşunca kuruyan tükrüğünü yutkundu. Canibe'nin ikiz bademin zor sığdığı tomurcuk ağzında serinletmeyi denedi. Daha bir yandı. Bütün gücüyle bağrına bastığı fidan gövde kütürdedi. Boynuna dolanan kollar nefesini daralttı, ivecen kollarını çözdü. Ensesinde kilitlenen yumuk elleri ayırdı. İpeğin pembe yenlerinden birer fil dişi yontu gibi fırlayan kolları yavaşça araladı. Taze cevizin ince zarını soyar gibi tek tek cepkenini, fistanını, şalvarını çıkardı. Kandilin cılız ışığında sedeften artık parlayan diri tenini doya doya seyreyledi. Kişi yaşını alınca diye düşündü, sübyancılıktan utanıp sıkılmıyor. Baban nice goncaya meraklıysa kocalmış onca tomurcuk peşine düşüyor. Öyle ya İbni Bibi, şu hali düşünde görsen korkuyla uyanmaz mısın? Belleğin sevdayı çoktan silmiş, yüreğinin közü nicedir küllenmiş. Bedenin ununu eleyip eleğini çoktan duvara asmış. Öyle biliyormuşsun, bildiğin ne kadar yanlışmış. Sevda denildiğinde gülüp geçer, o eşitler arasındaki Çin vazosu ya da aşıkın boynunda yağlı kement sanır mısın? Halife mutezit, yerden göğe haklı. Efendi kul arasındakinin bir yanı itaatse bir yanı tensel has ya da pek çok güçlünün vicdanını arıtan gerekçe diye yorumlar. Malından yararlanma. Düpedüz güçlünün zayıfa tecavüzü. En bağışlanmaz zina diye kostaklanır mısın? Al sana sevdanın hası. Al da nerene çalarsan çal bakalım. İçi yandı, eli ayağı kesildi. Bedeni katıldı. Kişinin kendiyle hesaplaşması ne zor tanrım düşüncesiyle kaykıldı. Canibe onun içinde esen fırtınayı bakmadan gördü. Birden gözlerini açtı, bakışlarını Bibi'nin göz bebeklerine dikti. Göz kapaklarında oynaşan saf hazzın bütün menevişlerini bir firuze ırmak gibi içine akıtmakla yetinmedi. Yaşlı gövdeye sımsıkı sarılarak, "Efendim, ah efendim," diye başını boynuna yatırıverdi. Bibi'nin başında yeller esti, kulaklarında çanlar çaldı. Yüreğinde rübaplar zonkladı. İçinin içindeki güller savruldu. Kızıl kor kıvılcımlar saçarak bilincini kavurdu. Olabilir mi? Sorusu ile kendine direnmeye kalkıştı. Niye olmasın? Yanıtı ile direncini kırdı. Sevdada kul efendi, eşit uşak, yaşlı genç hesabı tutar mı? Tutuyor mu? O, açmak için bülbülünü bekleyen bir gonca. Ben, yolunun çoğunu tüketmiş bir koca. O, sevilmeyi bile yeni tanıyor. Ben, sevmeyi unutmuşum. Şimdi birden içimde yanardağlar deviniyor, başımda kavak yerleri esiyor. Pörsük bir piri fani olduğumu biliyorum. Ama şu halimde Tuvan'a yiğitlerle aşık atabilirim. Onca ömür sürdüm, nice umur gördüm. Kim bilir kaç cariye gönlümü eyledi. Kim bilir kaçını eskitip attım. Onların vebali mi? Ahir ömrümde bu başıma gelen nedir? Tutku değil, tutkunun alasını bilirim. Çok gördüm geçirdim. Bu başka. Bu kız bambaşka. Şu haliyle efendisinin gönlünü eğleyen bir halayık değil. Sevdasına canını sunan bir canan. Dupduru, apaydın ve Tanrı'ya uzak dönemlerin kurbanı gibi kuşkusuz, ivecen ve mutlu. Tanıdığım andan beri incitmedim, incinmedim. Sevdasına dayanılabilir mi yorgun yüreğim? Çekincesiyle ellerini sedef tende gezdirmeye başladı. Her dokusunun, her hücreden aldığı yanıt, önce yüreğini, sonra bedenini büsbütün canlandırdı. Çarpışan gövdelerin kütürtüsü, önce canibinin kulaklarında yankılandı, sonra bibinin damarlarında zonkladı. Salt, hizmet güdüsü olsa, böyle teslim olamaz. Umuduna, erişince, gençliğini kucaklarcasına dirildi. Canibenin tuğrasını başından aldı, uzun kızıl saçları bir çavlan gibi şıplaklığına döküldü. Zonklayan bedeninin istemsiz devinilerine uydu, tutku hızında giysilerinden sıyrıldı. Canibenin çıplak gövdesini kayar kaygısıyla bağrına basarak yatağa devrildi. Sabahın karanlığına, akşamın hazzı balkıyan gözlerini açtı. Canibe ondan önce uyanmış, konak derin uykulardayken ocağa inmiş, kimseye sezdirmeden hamamlık bakracını sürekli kaynayan kazandan sıcak suyla doldurmuş, merdiven başındaki kandili hamamlığın su erişmeyecek yükseklikteki nişine yerleştirmiş, suyun buharı ısıtsın diye hamamlığın kapısını kapatmış, ayaklarının ucunda başına dikilmişti. Gözlerini açtığında onu kendini seyreylerken yakaladı. Yorgan sıcaklığından kolunu çıkardı, pençesini uyluğuna geçirdi. Kolunu kasar kasmaz canibe üstüne düştü. Yorganı üstlerine örterek gözdesini yeniden soydu. İçinin ateşi sönünceye seviştikten sonra yorgana bir tekme attı. Hamamlık kapısının aralığından sızan cılız ışıkta uzun uzun canibenin utançsız çıplaklığını seyretti. Sonra içine sığdırırca kucakladı. Hamamlığın yüksek eşiğini atlarca aştı. Yüklüğün yanına sıkıştırılmış Kafkas mağunu hamamlığa birlikte girdiler. Sedef kakmalı tokmağın üstüne birlikte oturdular. Gümüş tasmalı nalınları birlikte giydiler. Canibe, hamamlığın köşesinde hep dolu duran ağzı kapaklı küpten kabak kabak aldığı soğuk suyla bakraçtakini ılıştırdı. Çıplak bedenlerin arasına ılışan sudan yükselen buhar girdi. Canibe su kabağını nişin altındaki çıkmaya koyarak tası aldı, bakraçtan ılık suyla doldurdu. Bir bibiye döktü, bir kendi dökündü. Birbirlerine ova ova boy abdesti aldılar. Hamamlığın kapısına çakılmış altın başlı çivilerde bürümcük peştemaller asılıydı. Canibe yavrusunu yalayan bir ahu gibi uzandı. Peştemallerden biriyle bibiyi sardı, birine kendi sarınarak hamamlıktan çıktı. Göz açıp kapayıncaya giyindi. Onu izleyen efendisine kuruladı, giydirdi. Bibi çakşırını çekerken gözü derin çorba sahanını siniye yerleştiren canibeye ilişti. Ne kadar genç ulu Rabbim diye iç geçirdi. Ve ne kadar hünerli, hamarat da birkaç işi aynı anda bir arada yapmazsa rahat etmiyor. Sen kutlu bir adamsın. Bibi müneccimanın oğlu. Çok kutlu bir adamsın. O gece sidik zoruyla çişe kalkıp sızan ışığın ayırdına varmasan, merdiven başında uykunu açarak okur yazarlığını anlamasan, bu kız Nebil'in elinde zebil olup gidecek, sen de umuttan yoksun kalacaktın. Kalkarken ne kadar kızmıştın ve o andan beri her anı değişik, her anı tutkulu ve her dem coşkulu bir hazzı nasıl doya doya yaşamaktasın. Anlatmaya gücün yeter mi? Mutluluğu bilgin anlatamaz bibim. Yüreğin yetiyorsa ozanlığı sına. Sına ya, çoğun o bile anlatamaz. Sevdayı anlatır, hüznü betimler, acıyı tanımlar, mutluluğu anlatan var mı? Kays'tan Yunus'a, Hafız'dan Mevlana'ya nice ermiş kişi, insanın her bir halini pek güzel anlattılar da mutluluğu hiçbiri anlatamadı. Yoksa mutluluk anlatılmayacak, paylaşılmayacak, kıskanılacak kadar içsel ve bir o kadar özel bir durum mu? Oysa bilgeler dert paylaştıkça azalır, mutluluk üleştikçe çoğalır buyurmuşlar. Buyurmuşlar da hiçbiri mutluluğu anlatan bir bilgi kırıntısı bile bırakmamış. Ben yaşadığımı kendime anlatabiliyor muyum? Kaseye son kaşığı saldığında sabah salası veriliyordu. Hızla sofradan kalktı, hızla evden çıkarak ıssızlıkta sarayın yolunu tuttu. Hazine dairesinin önünde durdu, anahtarı giderken koyduğu yerden aldı. Akşam söndürdüğü kandillerin tümünü yanıyor bulunca, bir an söndürmemiş miydim diye düşündü. Her birinin önünde tek tek durarak fitillerini parmağıyla sıkışı gözünün önünde canlandı. Sarayda herkes işini iyi yapıyor. Hiçbir şeyin aksamasına izin verilmiyor. Ben bütün kandilleri söndürmüştüm. Herhalde gece nöbetçisi sabaha karşı yaktı. Hepsinin içi dolu, fitili taze, güveniyle akşam meliknameyi koyduğu sandığı açtı. Kitabı alırken bir alttaki kitabın kapağını kaldırdı. Açılan kitabın cildiyle ebrusu arasında bir yazma vardı. Meliknameyi bıraktı, o ince yazmayı aldı. Ben şeyhimi Tutak Dayı olarak doğduğumda tanıdım. Dizgesiyle irkildi. İyi ki o dönemi yaşıyorcasına öğrenmeye uğraşıyorum. Öyle olmasa bu satırı okur okumaz burnumu kıvırır, hemen kaydığı yere tıkıverirdim. Oysa bu tutak pek bir bildik. Ulu Şeyhimiz, Türkistan Piri Ahmet Yesevi Hazretlerinin İslam'la nurlanıp onurlanma öncesindeki Ulu Kamlık adı olsa gerek. Öyleyse gökte aradığımı yerde buldum. Zaten ben bahtı açık bir adamım. Kadir gecesinde doğmuşum. Bu dünyada neredeyse hiç çile çekmeden çok şeye kondumsa o baht sayesinde kondum. Bilginlerin yalancısıyım. Anam gökbilimde Biruni ve Hayyam'la ölçüşürmüş. Besbelli gökyüzü dönencelerini nasıl hesaplıyorsa döllenmesini de öyle ince ince hesaplamış. Yeri cennet, ruhu şad olsun. Bulgusuna uygun zamana denk getirmek için zavallı babacığımı kim bilir nasıl zorlamıştır. Işık içinde yatsın. Çok bir iyi etmiş. Sayesinde açmaza düştüğüm an çıkar bir yol bulmam, yoksullaştığımda ödüle konmam, hep bahtımın açıklığından, güveniyle rahatladı. Yazmayı okumaya daldı. Atam Maun Bab'ın oğlu, babam Arslan Bab'ın yanında, dünyayı gezişine, kamlığın, otacılığın ve bilgeliğin bütün evrelerini geçip, doruklarına erişine tanığım. Anamla birlikte hep yanlarında, hep birlikteydik. Bana eski yazıyı da, yeni elifbayı da, Rumca ile Sanskritçe, Süryanice ile Arapçayı da o öğretti. Çok okumanın, çok bilmeyi değil, öğrenme iştahını geliştirmeye yaradığını anlamamı sağladı. Öğrendikçe bilginin gücünü, bilimin değerini, hikmetin anlamını kavradım. Zaten ben de onun gibi bir gördüğümü asla unutmaz, bir duyduğumu aynen yineler, bir okuduğumu nice uzun olsa da bir yazma gibi belleğime kaydederdim. Ve unuttuğumu sandığım nice ezber, yeri zamanı geldiğinde tıpkı onunki gibi ağzımdan, dibitimden dökülüverir, onun tilmiziydim, şimdi postunda oturmakta ve bıraktığını yarına taşımakla ödevliyim. Salt pek kısa sayılmayacak yaşamın içinde, öğrendiğimin borcu olarak değil, anacığıma süt borcumla ödemeye verdiğim sözden ötürü. Çünkü Yesi'ye varışımızdan bir ay sonra, ağrısı sızısız Dokak Subaşı'yı, ondan bir gün sonra da babamı Kara Yerhan'a yolcu ettiğimizde, anam hıçkıra hıçkıra boynuma sarıldı. "Dayın olmasa sen olmazdın" diye başlayarak, Ana babamız öldüğünde bacı kardeş kala kalmıştık. Ben o zaman eli iş tutar gelinlik kız, dayın daha süt bebesiydi. Bizde analar kızlarını sütten keser kesmez eğitmeye başlar. Ahilikte kuraldır. Herkes ardılını kendi kanından kendi eliyle yoğurur. Anam sayramın önde gelen ipekçilerindendi. Böcek yetiştirmeyi, tohumu tırtıla, dut yaprağını kozaya, ibrişime, ipeğe dönüştürmeyi, renk renk desen desen dokumayı ondan öğrenmiştim. Kardeşimi doğururken anamız, dişi çıkıp da sütten kesildiğinde süt anadan alır almaz babamız Karayer Han'ın ülkesine yürüdü. İster istemez her bir işin başına geçtim. Bebek bakmayı bilmezdim, öğrendim. Gidenler bana güvenmiş. Anam ne dedi bilmiyorum. Ama babam, ona iyi bak, hiç bırakma buyurmuştu. Bırakmadım. Demese de bırakmazdım. Et tırnaktan ayrılır mı? O gün bugün hiç birbirimizden ayrılmadık diye çocuk belleğimin hiçbir köşesinde hiçbir zaman bulamayacağım varoluş gizimin ayrıntılarını özetledi. Bir gün benden habersiz akranları ile karasuya çimmeye gitmiş. Dönerlerken nöbeti tutmuş, nöbeti bilirsin, geldi mi seni senden geçirir, onu da geçirmiş. Yolun ortasına yığılıp kala kalmış. İyileşecek sayrının otacısı ayağına gelirmiş. Baban tam o düşeceği sırada oradaymış. Gerekçesi de tam ona göre. Nişabur'da olgunlaştığı inancı ile Hind'e ermeye gitmekteymiş. Dayın kasılıp kalınca kucakladığı gibi eve getirdi, kendinden pay biç. Nedense bütün yalvaçlar, kamlar ve bilgelerin tamamı saralıdır. Ya tanrılar özellikle öylelerini seçiyor, ya bizim göremediğimiz onlara o halde görünüyor, bilemediğimiz o sayede biliniyor. Ondan olsa gerek, baban da, dayın da sonraki halini görmüş. Olanak bulur, kapıları açılırsa bir bilge olacağını anlamış. Lafı hiç dolandırmadan eğitip yetiştirmek için onu yanına istedi. Kişi olanı da olması gerekeni de doğruluğundan kuşku duyulmayacak biçimde anlatırsa inandırıyor. Ben yine de ana babama sözüm üzere olmazlandım. Baban insanın içinden geçeni de, doğanın gizemiyle cevherinin niteliklerini de nedenleriyle birlikte sezen bir bilgeydi. Olmazın gerekçesini söylemeden anladı. Yine aynı sadelikle sen de gel demez mi? O zaman hiç ummadığım, sanırım öyle bir çağrıya olasılık vermediğimden derin bir şaşkınlığa düştüm. Hemen ardından önlenemez bir isteğin tutkulu çevrimine girdim. Kardeşimi kucağında getiren yabancının sapsade sen de gel çağrısına sanki onu bekliyormuşum gibi aynı dinginlikle olur dedim. Artık çocukluk mu, delilik mi, her neyse, iyi ki demişim. Yaşamımda ilk kez gördüğüm, iyice kocalmış, imit imi belirsiz, nereden geldiği, nereye gideceği bilinmez bir adama böylesine güveneceğimi, dahası bütün ömrümü dolduracak bir tutkuyla sevdalanacağımı, onsuzlukta bile onunla dolup taşacağımı, düşte görsem karabasan diye sıçrardım. Oysa ben ona olur dediğim, o günden bugüne hiçbir düşün veremeyeceği mutluluğu yaşadım. Hiçbir gün, hiçbir an, en küçük kırgınlık, en ufak pişmanlık duymadım. Hele sen olduktan sonra sevdam büsbütün katmerlendi. O bizim babamız, sevgilimiz, eşimiz, eniştemiz, güvencemiz, mutumuzdu. Ama aynı zamanda umutsuzluğa umar, dertlere derman, yoksullara harman, yoksunlara kirman, sayrıların esenliği, gayrıların pesenliği, bilginlerin bilgisi, bilgelerin bilgesi. Dört öğenin en hası, dört kapının bekçisiydi yavrum. Ne ki öğrendik sayesinde, ne ki yaşadık gölgesinde. Dayın işte öyle bir insanın vekili ve ardılı. Giderken beni de seni de ona emanet etti. Kardeşim o ilk günden bugüne o ne der ne isterse hiç yorulup erinmeden işledi. Daha bir banam çocukken bana kendine yarar gibi istiyor. Yapınca yararın sana olduğunu anlıyorsun. Bilginin ötesinde bu adam erişilmeze ermiş demişti. Şimdi onun yerinde yerini tutmaya adandı. Senden dileğim, dayın ne der, ne isterse onunkinin aynı davranmandır. Yoksa analık hakkım haram olur, demişti. Zavallı anacığım, ömrünü bilgelere adadığı halde bilge yatsınır sanıyor. Belli ki uzun süremeyen mutluluğu kendi yaşamından çıkan dersi unutturmuş. Anımsasa, gel dediği an hiç tanımadığı bir bilgenin ardına düşüp, hiç bilmediği hinte gittiği gözünde canlanacak. Canlanınca da bir gün bir şeyi yatsımanın mümkün olmadığını görecek. Acaba kendisi babama herhangi bir konuda olmazlandı mı? Ben hiç anımsamıyorum. Eli hep üstümüzde, omzu omzumuzdaydı. Sanırım tırnak ucu kadar aklı olan bir bilgenin gereken dışında ne bir habbe ne de kubbe isteyeceğini bilir. Gereken de her zaman ona değil istenene yarar ve onun iyiliğine istenmiştir. Yatsırsa gerektiğini anladığında geç kalır. Ne var ki insanoğlu her zaman bilisizlikten yitirdiğini aramaz. Burnunun dibinde avuçlarının içindeyken kaçırdığı değerin ardından koşmaz mı? İnsansak aynı kusurdan arık olalım, mümkün mü? Orada doğdum ama onların Hint'teki ilk zamanlarını bilmiyorum. Bebekliğim anamın masalı. Çocukluğumun ilk yılları dayımın oyuncağı, ilk yaşlarımı belleğimin derinliklerinden bir türlü çıkaramıyorum. Öğrendikleri Hinduca'yı sözcük oyunlarıyla mırıl mırıl geliştirmeleri en eski anım. Onların mırıltısı ninnimdi. Sonraki kalın kalın kitaplar, Muhabbarat'ta ya da Ramayana olduğunu okuyunca öğrendiğim, bazen sabahlara kadar tek sözcüğünü tartışmalarına hak verdiğim bilim ve sanat simyaları. Onlar tartışırken kaç kez uyuyup uyandığımı, hangi sözü niye tartıştıklarını bile unuttum. O demlerden anımsadığım en canlı söz, anamın hep aynı çıngırağının çınısıyla az biraz dinlenseniz uyarısı. Herhal üçümüz diz dize öğrenmeye daldığımızda sürekli yinelediğinden bu kadar duru ve ola ki bana öğüdünün altında o alışkanlığın güveni yatıyor. Sonraları aralarına benim de katıldığım iki bilgeyi sık sık uyarabildiğine göre oğulcuna haydi haydi öğüt verir. 35. ayrımın sonu, sayfa 368.